Ayrım 5, sayfa 40. Jennifer, saat 10'a çeyrek kala kocasının odaya girdiğini duydu. Yatağa uzandığı yerde üzerini saran örtünün, uzun perdelerden süzülen ay ışığının, meydandaki trafiğin, müşterilerini indirmek için yavaşlayan taksilerin ve köpeğini gezdiren insanların nazik selamlaşmalarının bütünüyle farkındaydı. Hala bulunduğu çevreye tamamen uyum sağlaması için bir şeylerin yerine oturmasını bekliyordu. Sonra kapı açıldı. Kocası lambayı açmadı. Ceketini asarken tahta askının yumuşak sesini, ayakkabılarının tıkırtısını duydu. O anda kas katı kesildi. Kocası olan bu yabancı adam onun yatağına girecekti. Bütün gün kendini toparlamakla kafası o kadar meşguldü ki işin bu yönünü hiç düşünmemişti. Jennifer onun başka bir odada uyumasını bekliyordu. Dudağını ısırıp gözlerini sımsıkı kapatarak uyuyor numarası yapmak için derin derin nefes alıp vermeye çalıştı. Kocasının banyoya girdiğini, musluğu açtığını ve dişlerini fırçalayıp gargara yaptığını duydu. Sonra halının üzerinde ilerleyip örtülerin altına uzanmış, yatakta karşı koyarcasına gıcırdamıştı. Kocası yanına uzandıktan bir süre sonra Jennifer hala düzenli bir şekilde nefes alıp vermeye çalışıyordu. Ah lütfen, henüz değil diye geçirdi içinden. Seni tanımıyorum bile. Lawrence, Jenny dedi. Kocasının elini kalçasında hisseden Jennifer geri çekilmemek için kendini zorladı. Lawrence elini nazikçe gezdiriyordu. Jenny. Jennifer derin bir uykudaymış gibi nefes alıp vermeye devam etti. O anda kocasının durduğunu, elini kıpırdatmadan iç geçirdiğini ve sonunda yastığına gömüldüğünü hissetti. 2. Patronun yüzündeki korkunç ifadeyi, kendi odasından onunkine uzun adımlarla geçerken takındığı kararlı tavrı izleyen Moira Parker, Bay Arbuthnot'un saat 2:30'daki randevuya gecikmesinin belki de isabetli bir şey olduğunu düşündü. Önceki görüşmenin pek de iyi geçmediği belli oluyordu. Ayağa kalkıp eteğini düzeltti ve patronunun arabasından ofise kadar geçen o kısa mesafede yağmurdan benek benek ıslanan paltosunu aldı. Şemsiyesini kenara koydu ve paltoyu askıya asmak için her zamankinden daha fazla oyalandı. Ne zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu anlayacak kadar uzun süredir onun yanında çalışıyordu. Moira patronuna bir fincan çay koydu. Bay Sterling öğleden sonraları bir fincan çay, sabahları da iki fincan kahve içerdi. Evrakları yıllar içinde edindiği bir tecrübeyle topladı ve adamın kapısını çalıp içeri girdi. Bay Arbuthnot trafiğe takıldı sanırım. Marylebone Caddesi bayağı yoğun. İmzalaması için önceden masasına bıraktığı belgeleri patronu şimdi okuyordu. Hoşnut bir ifadeyle gömlek cebinden kalemini çıkarıp kısa ve sert bir hareketle imzaladı. Moira çayı masasına bıraktı ve mektupları da diğer belgelerin arasına yerleştirdi. Güney Afrika uçuşunuz için biletlerinizi aldım. Havaalanında karşılanmanız için de gerekli düzenlemeler yapıldı. Ayın 15'inde değil mi? Evet. Evrakları incelemek isterseniz getirebilirim. Geçen haftanın satış rakamları burada var. Son ödeme tutarı da şu dosyanın içinde. Araba üreticileriyle yaptığınız toplantıdan sonra öğle yemeğine vaktiniz kalmaz diye düşünüp size danışmadan birkaç sandviç ısmarladım. Umarım seversiniz. Çok naziksin Moira. Teşekkürler. Şimdi getirmemi ister misiniz? Belki çayınızla birlikte yemek istersiniz. Adam başını sallayıp hafifçe gülümseyince Moira kızarmamak için elinden geleni yaptı. Patronuna karşı özenli tavırları, resmi kıyafetleri ve işlerini büyük bir ciddiyetle yapmasından dolayı diğer sekreterler için alay konusu olduğunun farkındaydı. Ama patronu düzenden hoşlanan bir adamdı ve Moira da onu anlıyordu. Başlarını dergilerden kaldırmayan, kadınlar tuvaletinde sürekli dedikodu yapan o aptal kızlar hakkıyla yapılmış bir işin verdiği tatmin duygusunu anlamazdı. Onlar vazgeçilmez olmanın mutluluğunu bilemezdi. Moira biraz duraksayıp dosyasındaki son mektubu aldı. İkinci posta geldi. Bunu görmek isteyeceğinizi düşündüm. Rochdale'deki adamlarla ilgili mektuplardan. Adam kaşlarını çatınca yüzünü aydınlatan hafif tebessümle silindi. Mektubu iki defa okudu. Başka gören oldu mu bunu? Hayır efendim. Diğerleriyle birlikte dosyala. Adam mektubu Moira'ya uzattı. Sıkıntı yaratacak bir konu. Sendikalar da arkasında. Onlarla işbirliği yapmaya niyetim yok. Moira hiçbir şey söylemeden mektubu aldı. Tam odadan çıkacakken döndü. Bir de karınız nasıl diye sormak isterim. Eve döndüğüne seviniyordur eminim. İyi teşekkürler. Toparlandı diyebilirim. Eve dönmek ona iyi geldi. Moira yutkundu. Bunu duyduğuma sevindim. Adamın dikkati çoktan başka bir şeye yönelmişti. Moira'nın ona verdiği satış rakamlarını inceliyordu. Moira Parker yüzüne yapışan tebessümüyle dosyasını göğsüne yaslayıp masasına yürüdü. Lawrence eski dostlar demişti. Yani bunun çok da sıkıntı verici bir yanı yoktu. Bu dostların ikisini artık tanıyordu. Jennifer'ı hastanede ve eve döndükten sonra bir kez ziyarete gelmişlerdi. 30'lu yaşlarının başındaki uzun siyah saçlı Yvonne Moncrief, Medway meydanında komşu olduklarından beri Jennifer'ın arkadaşıydı. Yvonne aslında sıradan ve alaycı biriydi. Yvonne'un okuldan tanıdığı ve ona tamamen zıt bir kişiliğe sahip diğer arkadaşı Violet ise insanların bu alaycı ve küçümseyici tavırları hak ettiklerini düşünürdü. Jennifer başlarda onların sohbetlerine ayak uydurmakta ya da bahsettikleri isimlerden bir anlam çıkarmakta zorlansa da onlarla görüşmekten hoşlanıyordu. İnsanlara karşı hislerinde içgüdülerine güvenmeyi öğrenmişti. Anılar zihnin yanı sıra başka yerlerde de saklı olabilirdi. Jennifer, hastanede uyanıp kendini çok tuhaf hissettiğini itiraf ettiğinde Yvonne, ''Keşke ben de hafızamı kaybetseydim.'' demişti. ''Gün batımında kaçar giderdim. Francis'le evli olduğumu unuturdum.'' Her şeyin yoluna gireceğine Jennifer'ı inandırmak istiyordu. Bu sessiz bir toplantı olacaktı ama akşama doğru Jennifer'ın sinirleri gerilmeye başlamıştı. ''Neden telaşlandığını anlamıyorum tatlım.'' Senin yemek davetlerin dillere destandır. Jennifer kıyafet seçmeye çalışırken Yvonne da yatağın üzerine oturmuştu. Evet ama neden? Göğüslerini bir elbisenin içine sığdırmaya çalışıyordu. Son haftalarda biraz kilo verdiği belliydi. Ve elbisenin ön tarafı potluk yapıyordu. Yvonne güldü. Ah rahatla biraz. Bir şey yapmana gerek yok Jenny. Eminim muhteşem bayan C gururunu okşayacaktır. Eminim muhteşem bayan C gururunu okşayacaktır. Evin çok güzel. Sen de büyüleyici görünüyorsun. En azından şu lanet kıyafetlerden birini giydiğinde öyle görüneceksin. Yvonne ayakkabılarını ayağından fırlatıp uzun narin bacaklarını yatağa uzatmıştı. Senin bu eğlenme merakını asla anlayabilmiş değilim. Beni yanlış anlama. Partilere gitmeye bayılırım ama organizasyonlarla uğraşamam. Tırnaklarını inceliyordu. Partilere gitmek güzel ama evde kendin düzenlememelisin bence. Annem hep böyle derdi ve açıkçası ona hak veriyorum. Kendime bir iki yeni elbise alabilirim ama kanepeler, çörekler hazırlayıp oturma planı yapmak mı? Hayır. Jennifer yakasını düzeltip önce sola sonra sağa dönerek aynada kendine baktı. Kolunu kaldırdı, yara izi kabuk bağlamıştı ve hala belirgindi. Sence uzun kollu bir şey mi giymeliydim? Yvonne doğrulup onu inceledi. Canın yanıyor mu? Kolum ağrıyor ve doktor bana birkaç ilaç yazdı. Aslında yalnızca yaranın biraz dikkat çekeceğini mi düşünüyorsun? Yvonne burnunu buruşturdu. Evet, yaran biraz iyileşene kadar uzun kollu bir şey giysen iyi edersin tatlım. Zaten hava da soğuk. Arkadaşının bu açık sözlü yorumu Jennifer'ı biraz şaşırtmıştı. Ama ona gücenmedi. Eve döndüğünden beri ilk kez biri ona karşı bu kadar dürüst olmuştu. Elbiseyi çıkarıp dolabına gitti ve biraz karıştırıp ipek kumaştan bir elbise buldu. Askısından çıkardı. Gerçekten de göz alıcı bir elbiseydi. Eve döndüğünden beri gri ve kahverengi tweetlere bürünüyordu ama bu süslü elbise sürekli gözüne ilişiyordu. Böyle şeyler mi diye sordu. Nasıl şeyler? Jennifer derin bir nefes aldı. Ben hep böyle şeyler mi giyiyordum? Eskiden böyle mi görünüyordum? elbiseyi üzerine tuttu. Yvonne çantasından bir sigara alıp yaktı ve Jennifer'ın ifadesini inceledi. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyor musun? Jennifer tuvalet masasının önündeki tabureye oturdu. Çok az diye itiraf etti. Seni tanıdığımı biliyorum. Tıpkı onu tanıdığımı bildiğim gibi. İşte şuramda hissediyorum. Göğsünü işaret etti. Ama bir yandan da büyük boşluklar var. Hayatıma dair ne hissettiğimi anımsamıyorum. Biriyle nasıl yakınlık kurduğumu bilmiyorum. Ben dudağının kenarını ısırdı. Kim olduğumu bilmiyorum. Gözleri beklenmedik şekilde yaşlarla dolmuştu. Mendil bulmak için önce bir çekmeceyi sonra diğerini açtı. Yvonne yaklaşık bir dakika bekledi. Sonra ayağa kalkıp dar taburede Jennifer'ın yanına oturdu. Tamam tatlım, ben sana anlatacağım. Sen çok hoş, eğlenceli, neşe dolu birisin. Kusursuz bir hayatın var. Seni çok seven, zengin ve yakışıklı bir kocan, bütün kadınların hayran kalacağı giysilerin var. Saçların da her zaman kusursuz. Bel ölçün bir erkeğin avuç içi kadar. Bütün toplantıların ilgi odağısın ve hepimizin kocası içten içe sana aşıktır. Daha saçmalama. Saçmalamıyorum. Francis sana hayran. Senin o göz alıcı tebessümünü ve sarı bukrelerini gördüğünde neden benim gibi cılız ve huysuz bir yaşlı Yahudi kızıyla evlendiğini düşünüp durduğunu anlıyorum. Bill de öyle. Bill mi? Violet'in kocası. Sen evlenmeden önce fino köpeği gibi neredeyse sürekli peşinde dolaşırdı. Neyse ki kocandan korkuyor. Yoksa yıllar önce seni kaçırmaya yeltenebilirdi. Jennifer mendiliyle gözlerini sildi. Çok naziksin. Hiç de değil. Bu kadar tatlı olmasan seni çoktan öldürmüştüm. Ama çok şanslısın ki seni seviyorum. Birkaç dakika birlikte oturdular. Jennifer baş parmağını halının üzerindeki bir noktaya sürtüyordu. Neden çocuğum yok diye sordu. Yvonne sigarasından uzun bir nefes çekip Jennifer'a baktı ve kaşlarını kaldırdı. Seninle bu konuyu son konuştuğumuzda çocuk sahibi olmanın en azından aynı kıtada yaşayan karı kocalara uygun bir şey olduğunu söylemiştin. Kocan çok sık seyahat ediyor. Sırıtıp büyük ve daire şeklinde bir duman üfledi. İşte sana bu kadar imrenmemin sebeplerinden biri daha. Jennifer istiksizce gülerken Yvonne devam etti. Ah, düzeleceksin tatlım. Doktorun dediklerini yap ve korkmaktan vazgeç. Eminim birkaç hafta içinde kendini bulacaksın ve her şeyi hatırlayacaksın. Horlayan bir kocadan bıktığını, ekonominin durumunu, Harvey Nichols'taki hesabının ne kadar büyük olduğunu. Bence şansın varken içindeki masumiyetin keyfini çıkar. Sanırım haklısın. Bu arada bence o gül kurusu rengindeki elbiseni giymelisin. Elbiseye mükemmel derecede uyacak kuars bir kolyen var. Ve bence pırlanta kullanma. Göğüslerini havası boşalmış iki balon gibi gösteriyor. Jennifer, ah çok iyi bir arkadaşsın dedi ve ikisi birden güldü. Kapı sertçe kapandı ve Lawrence çantasını koridora bıraktı. Dışarının soğuğu paltosuna ve tenine sinmişti. Atkısını çıkarıp Yvonne'u selamladı, geç kaldığı için özür diledi. Muhasebeciyle toplantı yaptık. Parayla uğraşan adamlar nasıldır bilirsin. Ah, bir araya geldiklerinde onları görmelisin, Larry. Beni iyice bezdiriyorlar. Francis'le 5 yıldır evli olsam da senet ve kredi arasındaki farkı hala öğrenemedim. Yvonne saatine baktı. Francis de neredeyse gelir. Eminim rakamlara sihirli değneğini dokundurmakla meşguldür. Lawrence Jennifer'a baktı. Harika görünüyorsun Jenny. Değil mi? Karın çok yol kat etti. Evet evet, gerçekten de öyle. Lawrence elini çenesinde gezdirdi. İzin verirseniz diğer konuklar gelmeden kendime çeki düzen vereyim. Yine kar yağacak. Radyodan hava durumunu dinledim. Yvonne, biz de seni beklerken bir şeyler içeriz dedi. Kapı ikinci defa açıldığında sert kokteyllerin etkisiyle Jennifer'ın sinirleri yatışmıştı. İyi geçecek diyordu kendi kendine. Kendini komik duruma düşürecek bir şey yaparsa Yvonne hemen müdahale edecekti. Gelenler onun arkadaşlarıydı. Hatasını yakalamak için uğraşmayacaklardı. Bu parti kendini bulması için yeni bir adım olacaktı. Jenny Bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz. Violet Fairclough, dolgun yüzü şapkasına iyice gömülmüş halde ona sarıldı. Sonra şapkayı kafasından çıkarıp paltosuyla birlikte uzattı. Belirgin hatlarını saran yuvarlak yakalı ipek bir elbise giymişti. Yvonne daha sonra Jennifer'a Violet'in belini ölçmek için küçük bir bölüye ihtiyaç duyacaklarını söylemişti. Jennifer her zamanki gibi çok tatlısın. Uzun boylu, kızıl, saçlı bir adam onu öpmek için durmuştu. Jennifer bu çiftin uyumsuzluğu karşısında afallamıştı. Adamı hiç anımsamıyordu ve ufak tefek Violet'in kocası olamayacak kadar komik görünüyordu. İçeri gelin dedi gözlerini adamdan uzaklaştırıp kendine çeki düzen vererek. Kocam birkaç dakika içinde aşağı iner. Bu arada size içki ikram edeyim. Bill, kocam mı dedin, bu akşam resmi bir toplantıda mıyız diye güldü. Jennifer bocalamıştı. Sizinle uzun zamandır görüşmedim. Canavarlık etme. Jenny'ye karşı kibar ol. Yvonne Bill'i öptü. Çok hassas bir ruh hali içinde. Aslında o yatağına uzanırken biz de sırayla ona üzüm yedirmeliydik. Ama martini içmekte ısrar etti. İşte bu bizim bildiğimiz ve sevdiğimiz Jenny. Bill'in memnun ifadesi o kadar uzun süre yüzünde kaldı ki Jennifer gücenip gücenmediğini görmek için iki defa Violet'a baktı. Kadın pek önemsemiş gibi görünmüyor, çantasını karıştırıyordu. Yeni bakıcıya numaranı bıraktım dedi kafasını kaldırarak. Umarım sakıncası yoktur. O kadar beceriksiz ki Frederick'in pijama altını ya da ona benzer bir şeyi bulamayınca arayıp durur. Jennifer, Bill'in gözlerini devirdiğini gördü ve bir an için korkuyla bu hareketin ona ne kadar tanıdık geldiğini fark etti. Kocası ve Francis'in birer uçta oturduğu masada 8 kişiydiler. Yvonne, Horse Guard'da oldukça yüksek bir mevkide bulunan Dominic ve Jennifer pencere kenarında, Violet, Bill ve Dominic'in karısı Anne da onların karşılarına oturmuştu. Anne neşeli bir tipti ve erkekler espri yaptığında kendine güvenen bir kadının edasıyla kahkahalar atardı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Moira Parker. M-O-I-R-A P-A-R-K-E-R. Arbuthnot. A-R-B-U-T-H-N-O-T. Marylebone. M-A-R-Y-L-E-B-O-N. Medway. M-E-D-W-A-Y. Yvonne Moncrief. Y-V-O-N-N-E M-O-N-C-R-I-E-F-F. Violet. V-I-O-L-E-T. Francis. F-R-A-N-C-I-S. Harvey Nichols. H-A-R-V-E-Y N-I-C-H-O-L-S. Fairclough. F-A-I-R-C-L-O-U-G-H. B. Bill. B-I-L-L. Frederick. F-R-E-D-E-R-I-C-K. Horse Guard. H-O-R-S-E G-U-A-R-D. Dominic. D-O-M-I-N-I-C. Anne. A-N-N-E.